Ayrım 36.
Doktor Elim yapılması gerekenleri Lenchen'e söyleyip hastanın odasından çıkınca yüreği heyecanla çarpan, sinirli bir halde Carl sıkı sıkı ellerini birleştirerek ona döndü ve hastanın durumunu saklamamasını rica etti. Gördüğüm kadarıyla diyebildi titreyen sesiyle. Tehlike çok büyük. Kurtulma umudu var mı?
Ruh sağlığı tehdit altında. Karım son dönemde o kadar gergindi ki şu anda ruhsal dengesinin bozulma tehlikesi çok yüksek. Ama bundan fazlasının da olduğu kesin. Doktor, Max'ın uykusuzluktan solmuş, hastaymışçasına sapsarı yüzüne derin bir üzüntüyle baktı. Bir konuda durum sizin düşündüğünüzden iyi diye yanıtladı. Bu bir sinir nöbeti değil ve Bayan Max'ın akli dengesini hiçbir şey tehdit etmiyor. Ama diğer taraftan en kötüsüne hazır olmalısınız. Anlaşılıyor ki son yıllarda yaşadıkları karınızın bünyesini harap etmiş ve böyle bir durumda geçmiş yüzyılda oldukça sık görülen bir hastalığı mağazada, omnibüste ya da kalabalık arasında rahatça kapmış. Hangi hastalık? İmkansız diye bağırdı korkunç bilinmezin karşısında Marx. Çiçek. Karl'ın gözleri karardı. Doktor karanlık bir perdenin arkasında kayboldu. Adeta bir şey görmüyor, işitmiyordu. Çiçek, çiçek, çiçek, çiçek, ölüm, ölüm, ölüm. Bu iki sözcük birbiri ardına bomba gibi beyninde patlıyordu. Bir yerlerde, çok uzaklarda, doktorun monoton konuşmasını yine duyar gibi oldu. Bayan Marx'a, size ve Sayın Mistemut'a ikişer aşı yapacağım. Büyük Jenner'in öğrettiği gibi, ikinize de bulaşmamış olmasını umut edelim. Jenny'i kurtarın dedi Carl sessizce. Herhangi bir şey yapamaz mıyım ben? Her şeyimi, yaşamımı vermeye hazırım. Doktor Elon, yaşayacak mı? Doktor Elon, Lenchen'in getirdiği çinko leğende ellerini dikkatle yıkıyordu. Çiçek, vebanın küçük kardeştir ama bulaştığı her kişiyi öldürmez diye sakince açıklıyordu. En iyisini umut edeceğiz. Jenner bize güçlü bir araç verdi. Asıl olarak korunma aşaması için olsa bile bazen hastalık seyrederken de yardımcı olabiliyor. Şu anda karınızın hayatı her şeyden çok bünyesine bağlı. Burada tıbbın yapabileceği hiçbir şey yok. Bayan Marx yaşlı değil. Kalıtsal bakımdan sağlam bir bünyesi var. Kalbinde, karaciğerinde ve böbreklerinde bir rahatsızlık gözlemedim. Güçlü olun dostum. Sabır ve zamandan beklentimizi elden bırakmamalıyız ikimiz de. Doktor, hastanın gücünü toplayabilmesi amacıyla kırmızı şarap içmesini söyledi ve Carl ve Lenchen'e aşı yaptı. Karınızın bünyesinin bu iğrenç hastalığı yeneceğine kesinlikle inanıyorum ve çiçek gördüğüm en güzel yüzlerden birini berbat etmeyi başaramayacak. Doktor gitti. Carl araştırıp buldu. Bu çok bulaşıcı ve ağır hastalık hakkında her şeyi okudu. Yaklaşık 100 yıl önce mütevazı bir köy doktoru tarafından tedavisi bulunan çiçeğin Carl'ı Jenny'nin güzelliğini yok etme ve kör bırakma tehlikesinden çok daha fazla korkutan şey bu hastalığa yakalananların ölüm oranıydı. Jenny'nin yüzü sonsuza dek Carl'ın aşk dolu yüreğine kazınmıştı ve ne hale gelirse gelsin Carl için her zaman biricik, kıyaslanamaz, muhteşem kalacaktı. Gerçek aşk geçen yıllara, arkası kesilmeyen hastalıklara, kapıyı çalan yaşlılığa, renklerin silinişine, cildin kuruyup yanakların kırışmasına, hatların belirginliğini getirmesine, saçların ağarmasına aldırmayan aşktır. Bütün bu kaçınılmazlar sadece ve sadece gerçek aşkın direncini artırır. Dış görünüşün değişikliğe uğraması gerçek bağlılığı soğutamaz. Aşk daima bilgedir. Jenny ve Carl adeta tek bir varlıktılar. Her ikisi içinde sırf beyazlayan saçları, yüzlerinde çıkan benekler ya da çıban izlerinden dolayı birbirlerini sevmekten vazgeçmek düşüncesi bile tuhaftı. Yaşa, yeter ki yaşa diye yalvarıyordu Carl karısının zayıf elini sıkıp hasta göz kapaklarını okşayarak. Hastalık acımasız ve iğrençti. Soluk aldırmadan ilerliyordu ve hastaya işkence hücresindeymiş duygusu yaşatıyordu. Jenny'nin yüzü morun türlü tonlarıyla lekelenmişti. Tüm bedenini küçük lekelerden oluşan koyu kırmızı bir çiçek sardı. Ardından bu lekeler çevresi al şeritli incileri andıran kabarcıklara dönüştü. Jenny güçlükle nefes alıyor, boğuk boğuk öksürüyordu ve önce sesini ardından da görme yeteneğini büyük ölçüde kaybetti. Ağzının içinde yutkunmasını engelleyen küçük yaralar belirdi. Karl az da olsa besin alabilmesi için çok küçük bir kaşıkla damla damla ona sıvı şeyler içirmeye çalışıyordu. Gözle görülür bir halde her saat biraz daha zayıflıyordu. 9. gün ateşi ulaşabileceği en yüksek sınırı buldu. İltihaplanma başladı. Hastanın derisi koyu renkte pullarla kaplandı. Bilinci bulanıklaştı. Yattığı yerden durmadan bir o yana bir o yana dönüp çığlıklar atmaya başladı. Gözleri durmadan akıyordu. Göz kapakları ise şişti. Hasta kendine geldiği anlarda bedenini oluşturan her hücreyi net bir şekilde duyumsuyordu. Çünkü her biri yanıyor, ona acı veriyordu. Yatak sanki iğnelerle doluydu ve Jane'i en az acı çekeceği pozisyona ulaşmaya çalışıyordu. Çiçeğin zarı gerilmekten incelen kabarcıkları patlamaya başladı ve iltihap gözle görülür bir halde derinin üzerine yayılıyor, çarşaflara akıyordu. Dehşet verici bir kaşıntı başladı. Jane sanki aklını yitirdi. Acının bardağı dolup taştı ve Jane onu son damlasına dek içti. Karl gece gündüz yelpazeleyerek kaşıntıyı dindirmeye, cildi rahatlatmaya çalışıyordu. Ama bu bir işe yaramıyordu. Jane yaralarını kaşıyordu durmadan ve kuruyan kabukları yeniden deşiyordu. Adeta ölümü çağırıyordu. Bilinci berraklaştığı için duyduğu ızdırap her an artıyordu. Karl ve Lenchen kaşıyarak yüzüne ve bedenine zarar vermemesi için ellerini güçlükle zapt ediyorlardı. Hastalığının ne olduğunu anlamaya başlayan Jane, kocasına bulaştırma korkusuyla yaklaşmaması, uzak durması için ona yalvarıyordu. Ama Karl, karısının bakımını kimseye bırakmak istemiyordu. Birkaç gece kelimenin tam anlamıyla korkunç geçti. Jane bir an bile uykuya dalamıyor, boğazındaki iltihap hiçbir şey yemesine ve içmesine izin vermiyordu. Nefes alışı gittikçe sıklaşıyor, nabzı ise düşüyordu. Hastalık korkunç zirvesine ulaştı. Karl'ın korkusuz yüreği en büyük korkuyu duydu. Jane'nin kesinlikle öleceğini düşündü. Bir zamanlar kucağında küçükmüş ölmek üzereyken kapıldığı yürek paralayıcı güçsüzlük ve çaresizliğe yeniden kapıldı. Karl ağladı. Jane'nin çirkinleşmiş, şekilsiz, mor yüzü, görmeyen şiş gözleri Max için dünyadaki her şeyden daha değerliydi. Güzelliğine hayran kaldığı günlerde bile karısını bu denli çok sevmemişti belki de. Karl Jane'siz bir yaşam düşünemiyordu. Dünyadaki her şeyden çok sevdiği bu varlığın tek başına ölüme karşı verdiği savaşın tanığı olarak kendisinin nedenle güçsüz kaldığını duyumsamıştı. Ne yapabilirdi, nasıl yardım edebilirdi? Hiçbir şeyin yararı yoktu. Hastalık acımasızca yolunda ilerliyordu. Ateş düşmeye, gözler görmeye, yaralar da kurumaya başlamış olmasına karşın kaşıntı azalmıyordu. Karl güçlükle ayakta duruyordu. Sayısız uykusuz geceler, kaygı dolu saatler kötü sonuçlar doğurmakla tehdit ediyordu. En gergin olduğu günlerde rastlantı onun yardımına koştu. İki tane dişi ağrımaya başladı. Diş hekimi başarısız bir çekim yaptı. Kırdığı dişin kökünü çene kemiğinde bıraktı. Karl'ın yanağı şişti. Duyduğu çekilmez acıdan dolayı sanki düşünme yetisini yitirdi, gözü hiçbir şeyi görmez oldu. Bu beklenmedik macera onu tehlikeli bir psikolojik gerginlikten kurtardı ki Doktor Allen'a göre çiçek de Jenny'yi ağır bir sinirsel rahatsızlıktan kurtarmıştı. Jenny yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Karl ve Lenchen öyle çok yoruldular ki onun için bir hasta bakıcı tutmak zorunda kaldılar. Çocuklar hala Lightmack'in yanında kalıyorlardı. Anne ve babaları yatılı okula gitmelerini birkaç kez önerdiyse de Jenny Chan ve Laura reddettiler. Çünkü her ikisi de ateist idi ve bu tür okullarda yapılan dini ayinlere katılarak ikiyüzlülük yapmak istemiyorlardı. Karl ve Jenny yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Birbirlerine bakmaya doyamıyorlardı ve hastalıktan dolayı bütün dünyadan zorunlu olarak yalıtıldıklarının farkında bile değildiler. Her zaman genç kalmayı başarmış aşıklar bir acıyı daha, bir vartayı daha atlatmışlardı ve tehlikeler ikisini birbirine daha da çok bağlamıştı. Karl, nekâhat dönemine giren karısı rahat bir uykuya daldığında sevinçle yanı başına oturuyor, dinlenmek amacıyla yüksek matematikle uğraşıyor, olağanüstü zor problemleri çözerek oyalanıyordu. 2-3 gün arayla Manchester'a mektup yazıyordu. Çünkü orada Friedrich Engels ve Wilhelm Wolff hastalığın seyrine ilişkin haberleri heyecanla bekliyorlardı. Bir gün Jenny aynaya bakmak istedi.
Çiçek onun bir tek küçük yüzünde kahverengi izler bırakmış, parlak gözlerine zarar vermeyi başaramamıştı. Cildi bal peteğini andırıyordu. Karısının utandığını ve rahatsız olduğunu fark eden Karl, o kendine özgü kararlılığı ile şöyle dedi. ''Sevgilim, sen benim için dünyanın en güzel kadınısın ve öyle de kalacaksın. Doktor Allen, yakında yüzünde hastalığın izi bile kalmayacağını söylüyor. Ama eğer birkaç benek tamamen kaybolmasa bile, Doğu şairlerinin eserlerinde övgüyle söz edilen pınarlar kadar seni güzelleştirecektir.'' Grafton terastaki günler olağan havasına döndü ama son dönemde geçirdiği sarsıntılar Karl'ın sağlığını derinden etkiledi ve yatağa düşürdü. Çeşitli ülkelerde yayınlanan ve büyük ilgi gören Bay Vogt kitabı Karl'ı çok sevindiriyordu. Mühür basılmıştı. Vogt politikacı olarak asla kendine gelemeyeceği bir darbe almıştı. Engels mektuplarında dostluğun çalışması hakkındaki düşüncelerini büyük bir coşkuyla dile getirmişti. Bu mükemmel bir eser, bu yok edici bir şey, bu şimdiye dek yazdığın en iyi polemik eser, stili Bonaparte için 18 Brumaire, yazdığından çok daha üstün ve her şey tam olması gereken yerde ve o yönüyle de bir kat daha etkileyici. 4 haftalık karantina döneminde Jenny hayati tehlikeyi atlatınca Karl çok sayıda kitap okudu. Kısa bir süre önce yayınlanan Charles Darwin'in doğal ayıklanma konusundaki çalışması özellikle ilgisini çekti. Bu önemli eser hakkındaki izlenimlerini ilk önce Jenny ile sonra da Friedrich ile paylaşmakta gecikmedi. Bu kitap bizim görüş açımıza doğal tarihsel bir temel kazandırıyor diye yazdı. Engels, Darwin'in çalışmasını doğanın tarihsel gelişiminin kanıtlanmasındaki ilk devasa deney olarak değerlendirdi. Asillere ait erişilmez Oxford, İngiltere'de ağırlıklı olarak gerici partiler için politikacılar yetiştirirken, Cambridge avukatları, fizik bilimcilerini, doktorları ve doğa bilimcilerini profesyonel bilgilerle donatırdı. Darwin, Cambridge Koleji'nden bir bilim payesi aldı. Oradaki derin sessizlik ancak günde iki kez zorunlu kilise ayinlerindeki uzun çan sesiyle bozuluyordu. Ama Darwin'in bilimsel bulgularının gücü Cambridge'in bilim adamlarını ürküttü. Herkesin Anglikan Kilisesi'nin öğütleriyle yaşadığı Cambridge şehrinde Darwin'in kitabı adeta bir çağrıydı. 3. Napolyon'un izlediği iç siyaset sadece halk arasında değil, büyük burjuva çevrelerinde de tepkiyle karşılanıyordu. Yeni rejimi ne entelektüeller, ne tüccarlar, ne de küçük işletmeciler kabullenebiliyordu. İmparator gücünü askeri çevrelerden, polisten ve dini otoritelerden alıyordu. Katolik kilisesi kapanlarını tüm ülke çapında yaymıştı. Basın, sansürün engelleriyle boğuşuyordu. Toplanma ve konuşma özgürlüğü her yolla engelleniyordu. Paris'te ve Taşra'da ortaya çıkan illegal devrimci birlikler polisin avlanma iştahını kabartıyordu. Paris valisi olarak yıllarını eskitmiş Baron Huzman, imparatorun isteği üzerine büyük bir gayretle başkentin yeniden inşası ile uğraşıyor, yeni geniş sokaklar ve bulvarlar yaptırıyordu. Eski semtlerin yerinde aşırı süslü, pahalı, yeni binalar yükselmişti. Daracık, kör sokaklı, küçük kare meydanlarıyla, dik sivri çatılı gotik binalarıyla, oymalı, pervazlı, derin, uzun pencereleriyle ve alçak tabanlı, ağır giriş kapılarıyla, atölye loncalarının, ticari dükkanların, kalkan duvarların, kulelerin, dubalı köprülerin, düello meydanlarının, veba salgınlarının ve her şeyi yıkıp döken yangınların şehri, yaşlı Orta Çağ Paris'i yok oluyordu. Onun yerine geniş caddeler, güzel meydanlar, aşırı işlemeli, çığırtkan süsleriyle parklar ve saraylar, toz ve kurumun acımasızca örttüğü resimlerle donatılmış sütunlar yükseldi. Paris, Avrupa burjuvazisinin şık, konforlu kenti oldu. Ancak Bonaparte ve hizmetkarı Vali Huzman başkenti süslerken sadece estetik kaygı gütmüyorlardı. Amaçları barikat kurmak ve çatışmak için uygun olan sokakları ortadan kaldırmaktı. Ayrıca çok sayıdaki inşaat işleri işsizlik oranını düşürüyor ve emekçilere geçim kaynağı sağlıyordu.
Lokomotif sürücüsü Johann Stock, Paris'in merkezindeki zengin evlerinin inşaatına demir, mermer, sünger taşı ve başka malzemeler taşıyordu. Johann Stock, 20'sine biraz aşan yaşıyla öylesine yakışıklıydı ve pirinç gibi beyaz dişlerini ortaya çıkaran gülümsemesi o denli güzeldi ki, baca temizleyicilerini andıran is ve pas içindeki haliyle bile lokomotifin penceresinden baktığında genç kızlar sokağın ortasında durup çığlıklarla onu selamlıyor, dil çıkarıyorlardı. Johann bunu fark ediyor, memnun da oluyordu ama gönlü okşandığı ya da kendisi de kadınlardan hoşlandığı için değil, kendisini sürekli rahatsız eden bir düşünce vardı. Neden herkes beni sadece bir yönümle beğeniyor? İş dönüşünde Janet sert bir şekilde çıkışarak karşılıyordu onu. Çok pis bir meslek seçtin kendine delikanlı. Ha bile yolları ütülediğin bu buharlı ütünün nesini seviyorsun? Elbiseni kirden arıtamıyorum. Gözlerin hep şiş, her yanına mazot, makine yağı ve kömür tozu siniyor. Tırnaklarınsa simsiyah. Böyle kapkara halde kimin matemini tutuyorsun? Kavuşamadığım aşkın matemini tutuyorum. Benden iğrendiğini biliyorum Janet. Bana istediğin gibi hakaret edebilirsin ama makinist olarak mesleğime sakın laf söyleme. Çünkü o tüm mesleklerin en iyisi. Bu konuda Johann çok kararlıydı. Lokomotifini, süvarinin atını, bedevinin devesini sevdiği kadar seviyordu. Ona göre dünyada lokomotiften daha görkemli ve güçlü bir makine yoktu. Bu demirden devin gövdesini temizlemekten asla usanmıyordu ve yüzü çiçek bozuklarıyla kaplı, alaycı ateşçiden utanmasa canlı bir varlıkmışçasına lokomotifiyle yüksek sesle konuşabilirdi. Ama yine de düşüncelerinde sık sık onunla konuşuyordu. Sıkışıyorsun, neyin var dostum? Gıcırdıyorsun ve yavaşlıyorsun, belli. Daha fazla buhar istiyorsun. Biraz bekle. Su pompalama merkezine 10 mil kaldı. Orada seni bir güzel suya doyuracağım. Uslu ol kuzum. Biraz gayret et. Daha hızlı. Biraz daha. Biraz daha. Aferin. Johann, ağır yükleri ve tekerlekler üzerine oturtulmuş ahşap sandıklar içindeki insanları güçlükle peşinden çeken dev canavarı kendinden emin, kararlı bir şekilde yönetiyordu. Yüreklilik, kendi gücünün bilincinde olmak ve kişisel onur düşkünlüğü, Cönvi'ye ve Johann Stock'un oğullarındaki önemli özelliklerdi. Johann'ın mesleği, karakterinin bu yanlarını belirginleştirmişti. Çağın en muhteşem keşiflerinden birisinin efendisiydi ve bu, onun için yeni doğan, bambaşka bir gurur kaynağıydı. Lokomotifin makinisti olmak onur verici bir durumdu ve de cesaretin göstergesiydi. Demir yolları kazalarına çok sık rastlanıyordu ve eğer Johann deneyimli iyi bir gözlemci olsaydı, Janet'in sıklıkla işten dönüş saatinde kendisini kapının önünde beklediğini fark ederdi. Delikanlı karşıdan göründüğünde onu paylayarak selamlamadan önce derinden bir iç çekerdi. Janet 30 yaşındaydı ama kendini yaşlı buluyordu. Oysa çok genç görünüyordu ve oldukça da çekiciydi. Johann Stock'un ölümü üzerinden yıllar geçmişti. Kızı Catherine uslu, çalışkan bir kız olmuş, dünya sokağında sadece zengin burjuvalara, ünlü aktrislere ve zenginlerin metreslerine elbise diken büyük bir terzi atölyesinde dikiş öğreniyordu. Janet zamanla Catherine'in de kendine ait bir atölye açabileceğini ve rahat içinde yaşayabileceğini düşünüyordu. Ben de o zaman üvey kızımın yanında biraz rahat edebilirim. Çünkü benim gençliğim gitti ve yaşadığım acıları, mutsuzlukları yaşlılıkta unutabilirim belki diye söylenmeyi seviyordu Janet. Bu arada kötü kötü Johann'a bakarak, sen beni bırakmazsın Catherine değil mi? Diyordu. Catherine bütün yüreği ile sevdiği üvey annesinin boynuna sarılıyor, onun yüzünü, ellerini öpücüklere boğuyordu. Johann ise nefis çorbayı bir tarafa itiyor ve masayı terk ediyordu. Son zamanlarda Janet'le sürekli bozuşuyorlardı. Neden her gün bizim sokakta oturan tüm ihtiyar bekarların, dulların paçavralarını yıkamaya, evlerini temizlemeye gidiyorsun, benim maaşım üçümüze de yetmiyor mu diye kızıyordu delikanlı. Bana müdahale etme hakkını nereden buluyorsun? Başkasının ekmeğini yemeye alışık değilim ben. Elim ayağım tuttuğu sürece de kendi ekmeğimi kendim kazanırım. Bana ne senin maaşından? Sen belki de yarın bir körpe getirirsin. Biz de Catherine ile başımızı sokacak başka bir yer aramak zorunda kalırız. Böyle anlarda Johan'ın içinde Janet'i dövme isteği kabarıyordu ve evi terk ederek gazete okuduğu, bir şeyler içip sohbet edebildiği, tartışabildiği yakınlardaki bir meyhaneye gidiyordu. Hükümete tepkiler gittikçe artıyordu. Halk Bonapart'ın darbesinden sonra ünvanlar, maddi olanaklar, topraklar elde eden üç kağıtçıların ve dolandırıcıların iktidarı elinde tuttuğunu biliyordu. Din otoriteleri okuma yazma bilmeyen cahil köylüleri kendi ağlarına düşürüyordu. Başlarında Bonapart'ın kardeşi Kont Mondrian'ın bulunduğu borsa spekülatörleri her gün daha da zenginleşiyor, hazineyi hortumluyorlardı. Devletin sağlam, akılcı bir yönetim çizgisi yoktu. Devlet adeta birilerinin bitmek tükenmek bilmeyen kaprisleriyle yönetiliyordu. Büyük burjuvalar ve bürokratlar dışında hiç kimse yarınından emin olamıyordu. İmparatorun borazanlığını yapan satın alınmış gazeteler ve memurlar, imparatorun hiçbir girişimine güvenmiyorlardı. Söylenenler ve yapılanlar arasında korkunç bir uçurum vardı.